Teşekkür ederim. Evet, toplantımıza kahve, kan şekerimizi yükseltmekten sonra tekrardan devam edebiliriz ve bu çerçevede bölge yönetiminde aramızda bulunan ve aynı zamanda hem çevre ve biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasına yönelik olarak çalışmaları sürdüren otonom bölge çalışanlarına da Sepulveda ki kendisi otonom Madeira otonom bölgesinde deniz idaresi enstitüsü sorumlusu kendisi. Ve sizinle paylaşmak istediğim unsurlar çerçevesinde üzerinde değinmek istediğim Madeira adası tarafında iklim değişikliklerine yönelik olarak yapılanlar, stratejilerimiz ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik olarak yaptıklarımızdan bahsetmek istiyorum. Burada odaklanmak istediğim bir husus da sunumum çerçevesinde 2030 Madeira projemiz ki böylelikle bu stratejimizde Madeira meclis tarafından da onaylanmış halde olduğunu söylemek isterim ve böylelikle aynı zamanda hem çevresel hem de toplumsal olarak bir entegrasyon sürecine tabi tutulması öngörülmüş bulunmakta ki ve böylelikle biyoçeşitliliğinde bu stratejinin merkez noktası olarak yola çıkılmış bulunmaktayız ki bunların içerisinde iki en enteresan olan hususları değineceğimiz iki husus var ki biyoçeşitlilik ve aynı zamanda ormanlar da kilit noktalar olarak karşımıza çıkacak ve aslında size bir soruyla gelmek istiyorum. Niye biyoçeşitliliğin Madeira'nın strateji, adaptasyon stratejisinde bu kadar önem teşkil ettiğini düşünüyorsunuz sorusuna. Özellikle dünkü yaptığınız ziyarette bunun ne kadar önemli olduğunu bizim için önem teşkil ettiğinin de yerinde görmüş oldunuz aslında. Ve 18. 19. yüzyıldan bu yana buradaki endemik hususları türlerin yerinde görülmesi için birçok araştırmacı da bulunmuş ve 7452 türe tekabül etmekte Portekiz'de ve karasal kısmındaki olan türlere tekabül etmekteyiz. Bunların o zamana kadar bilmediği işte %51'i kadar antropod, spermatopya ve diğer unsurlar olarak bilmekte. Diğer yandan da bunların 1500 kadarı da endemik türler olduğunu söyleyebiliriz. Yani sadece Madeira bölgesinde bulunanlar. Bunların içerisinde salyangozlar, kertenkeleler, örümcekler, kuşlar gibi baktığımızda ve aynı zamanda bunları da denizle ilişkilendirdiğimizde daha da zenginlik olacak. Ve aynı zamanda bunlar türler de ama Defne Ormanı'nın çerçevesinde örneğinde olduğunda gibi aynı zamanda masif habitatlar da karşımıza gelecek. Adanın ucundaki San Lorenzo burnundaki bir yapı habitatı görüyorsunuz. Funchal'dan çıkar çıkmaz az açıklarda Selvagens ve Desertas adalarını görmüştünüz zaten. Ve aynı zamanda özellikle küçük Selvagens'e insan ayağı da insanların gitmesi bile yasaklanmış halde olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle 1982 senesinde Madeira adasında bir nevi Madeira doğal parkını hudutlarını belirledik. Adanın yüzeyinin 3/2'sine tekabül etmekte ve aynı zamanda Calderon Velha dediğimiz aslında krater, volkanik kratere tekabül edecek bir hususa tekabül ediyor. Ve buradaki mevcut olan habitat ve kuşlara yönelik olan mevzuatta 2030 projemizde de stratejimizde de öngörülmüş bulunmakta. Ve 1999'dan bu yana da zaten UNESCO tarafından da Defne Ormanı Dünya Mirası olarak listesine alınmıştı UNESCO tarafından. Ve diğer yandan Selvagens Adası'na baktığımızda Kanarya Adaları'yla bir nevi örnek olduğunu gördüğümüzde ve aynı zamanda bir nevi bu adaların da 1961 senesinde aslında burayı doğal rezerv olarak tanımlamış bulunmaktayız. Portekiz'deki ilk doğal rezerv olarak karşımıza çıkıyor ve aynı zamanda bütün diğer o habitatlara, ülkelere de ışık tutmuş olduğunu da söyleyebiliriz ki böylelikle 1992'de de aynı zamanda koruma alanları diplomasında vakıf olduğunu görmekteyiz Selvagens Adası'nda. 2030 çerçevesinde ve teknolojiden mahzun bir husus, bir bölge olarak da sertifikalandırmayı planlamaktayız. Ve aynı zamanda tabii ki de orada bulduğumuz foklar karşımıza çıkmakta. Şu anda 8 fokla başladık bu projemizde. Şu anda 30'a kadar sayısı çıkmış bulunmakta. Doğal yapısı çerçevesinde hayatlarını sürdürmekler Selvagens Adası'nda. Ve aynı zamanda 2014 senesinde Avrupa Birliği tarafından da diplomamızı da almak üzereyiz. Kısmen denizde Garajao kısmi doğal rezervine baktığımızda özellikle derin su kaya levreği gibi türlerin de karşımıza çıktığı bir aslında kentsel bir alana nazır olan bir rezervden bahsetmekteyiz. Ve aynı diğer yandan bir nevi dalgıçlarını tercih ettiği noktalardan bir tanesi çok da yakın mesafede Funchal şehrine. Aynı zamanda Madeira'ya baktığımız zaman işte Dünya Mirası, UNESCO, gerek kuşlara gerek habitatlara yönelik olan kısımda ama sonuçta 60 alanımızın %66 bir nevi koruma altında. Aynı zamanda adanın etrafındaki 120 mile kadar olan bölümünde %89'da koruma altında. Farklı seviyelerde koruma altında. Ama deniz altına da baktığımızda su altına sadece su yüzeyinin üzerinde görülen kısmı değil, aynı zamanda gerek mercenler olsun, gorgonyalar olsun gibi farklı yapılarıyla beraber su altı çeşitliliği de göz ardı edilmemesi gereken bir nokta Madeira. Ve böylelikle özellikle derin su biyoçeşitliliği açısından da önem teşkil etmekte ve bir nevi bu yönde de çabalarımızı, mücadelemizi de sürdürmekteyiz. Birkaç gün öncesinde aşağı yukarı bir ay olmadı bile bir nevi Portekiz'deki Kral Carlos çok iyi görünmemekle beraber yeşil çizgiyle çizilmiş olan deniz kırmızıya baktığınızda Madeira'nın etrafındaki alan, deniz alanı 173 bin kilometre kare, yani kıta Portekiz 92 bin kilometre olduğu için iki katından da fazla bir alana tekabül etmekte ki aynı zamanda bu bölgede olanlar sadece koruma altına değil aynı zamanda buradaki balıkçılık sektörü ve aynı zamanda bir nevi artezanal balıkçılığı da işin içerisine ettiğimizde buradaki o adapte edilebileceğinin de 56 bin kilometrekarenin zaten Madeira çerçevesinde koruma altına alındığını ama yine de bu alanın da daha genişletilmesi gerektiğini veya mevzuata tabi tutulması gerektiğinin altını çizmekteyiz. Özellikle orman yangınları çok olumsuz etkilere sebep olmaktalar ve aynı zamanda yazları karşımıza çıkmakta ama erozyon aynı zamanda yüksek rakım noktalarda yoğun yağışlar olduğu takdirde bu sefer bunun da adanın eteklerinde yaşayan topluluklara ve yukarıdan aşağıya uzanan biyoçeşitliliğe de olumsuz etkileri olduğunu görmekteyiz. Ve aynı zamanda kıyısal habitatları ve aynı zamanda okyanusların da maruz kaldığı bu iklimsel değişikliklerden dolayı karşımıza çıkan sonuçlarda aynı zamanda Funchal şehrinde de bir nevi tropikal geceler dediğimiz sıcak geceler ki evvelden görmediğimiz gündüz ve gecenin hava sıcaklığında serinleme olmayan gece örnekleri karşımıza çıkıyor açıkçası. Ve aynı zamanda 2030 projemizi aslında 2005'te yaptığımız bir projenin devamı olarak da yaptığımızı söylemekte. Ve buradaki hassasiyetin de 8 temel meselede veya konu başlığında değerlendirdik. Yansıdı. Çok iyi anlaşılamıyor açıkçası ve Portekiz olduğunu söylüyoruz ama sonuçta öncelikle gruplar sonra da habitatlar ve soldaki kısımda da ise buradaki zafiyet seviyesine renklerle gösterilmeye hedeflenmiş ve diğer sütunda ise adaptasyon kapasitesinin hangi düzeyde olduğu da sağ tarafta ifade edilmeye çalışılmış olmakta. Diğer yandan yaptığımız çalışmalarda daha az bilinen ve özellikle üzerine daha fazla düşmemiz gereken deniz habitatları olduğunu gördük, ekosistemler olduk ve bazı alınan önlemler çerçevesinde özellikle bunlar tahmini varsayımlarla yola çıktığımızdı ve adaptasyon ekiplerimiz de bunlardan alınan neticeler çerçevesinde gerekli değişiklikleri, adaptasyonları uzmanlar, araştırmacılar tarafından da değerlendirmeleriyle, onların tuttukları ışıkla yapmaya devam ettiler ve stratejimize bunlar eklendi ki böylelikle biyoçeşitlilik ve ormanlar ekibimiz tarafından ki bugünümüze ele aldığımız kısımlara ve tekabül etmekte ki böylelikle peyzaj çerçevesindeki çeşitliliğin devamı aynı zamanda ormanlarda türlerin korunması ve çeşitliliğin de muhafaza edilmesi ama önemli olan kısmı da özellikle orman yargınlarına yaptığımız mücadeledeki yaptıklarımızı da size ileride göstereceğim sunumu bitmeden önce ve bu konuda da bilgi seviyemizi de devamlı arttırmaya yolunda gitmekteyiz ve bunlar tabii ki Avrupa Birliği projeleri, Avrupa Birliği tarafından fonlanan projeler çerçevesinde bu girişimler yapıldı. Farklı türlere yönelik olsun, deniz altı, su altı, deniz derin su gibi hususlarda da Avrupa Birliği bu tarzda projelere çok fazla fon para aktarmakta ve özellikle gerekme bir yandan korunması, bir yandan da birçok yönden de bilgi seviyelerinde artırılmasına yönelik araştırmalar. Onlardan en yakın örneklerden bir tanesini göstermek istersek, özellikle 2025 senesinde bir envanter, orman envanteri düzenlemiş bulunmaktayız. Şu andaki üçüncü envanterimiz bulunmakta. Ve böylelikle ormanlarda neler olup bittiğini, ki bizim için de en geniş alana sahip olan habitata tekabül etmekte, bu tarzdaki envanterlerden de ilgilerimizi ve stratejimizi belirlemek üzere bir veri tabanı oluşturmaktayız. Diğer yandan 2019'a yönelik olarak bir nevi çok yönlü gruplar çerçevesindeki statümüzünü de bir nevi koruma politikalarımızın da gözden geçirildiği, yeni yeni sürümler getirildiğini görmekteyiz ve habitatlardaki değişiklikler de böylelikle mevcut uygulamalara da gereği yapılması şeklinde de aktarılmakta. Tabii ki de farklı farklı adalarda, takım adanın içerisindeki farklı farklı adalardaki türlerin, özellikle bitkilerin yönelik olarak hem tanıtılması, hem de öğrenciler olsun, araştırmacılar olsun ve önemli aynı zamanda diğer unsurlar, ki bu deniz kuvvetleri olsun, kara kuvvetleri olsun, onların da bilgilendirilmesi ve aynı zamanda kuşlar olsun, sürüngenler olsun, farklı farklı türlerin de bulunduğu ve bunların da kendi habitatlarında yaşamaya devam etmelerinin önemi bilinmenin altı çizilmekte. Bu tarzdaki girişimlerde özellikle orman yangınlarına karşı yaptığımız çalışmalara baktığımızda, aslında bunu da çıkış noktamız orman yangınlarının verdiği zararları bir tabloya haline dönüştürülmesi ve burada yeşil çizgilere baktığımızda, yeşil olanlar orman yangınına etkilenen kısımlar, en azından bir azalışa doğru bir eğilim olduğunu görmekteyiz. Orman yangınına biz azalış olduğu tespit edilmekte. Onun sağ tarafında ise salınımlarla ilgili olan bir çizelge, ki oradaki özellikle sarı olan kısımlarda, sarı olan göstergelerde yüksek olan değerlerin orman yangınlarıyla eşleştiğini görmekteyiz, tespit etmekteyiz. İleriye dönük tamamen neler olabileceğini, bu salınımlara yönelik ne beklendiğimizi tam kestiremiyoruz, ama özellikle buradaki etkilerinin de azaltılmasına yönelik olarak çalışmalarımızı da yapmamız gerekmekte. Ve böylelikle bu konuda planlama yapmamız icap ediyor orman yangınlarına karşı ve ormanları yangınlara karşı koruma planları ve aynı zamanda bunların da daha büyümeden, olası yangınların da daha büyümeden kontrol altına alınmasını öngören planlara tekabül edecek. Ve bu yüzden de hem gözetim hem de uyarı sistemleri ve ki bunlarda milli mühendislik laboratuvarı tarafından yapılmakta. Onların laboratuvarlarında toplanmakta bu veriler. Alivyonlar olsun ve aynı zamanda orman yangınları olsun, bunların sensörler ve kameralarla aslında devamlı gözetildiğini ve aynı zamanda insan tarafından yapılan gözlemler ve dronlar tarafından yapılan gözlemlerle de desteklendiğini görmekteyiz. Bu sadece gözetimle değil de olası yangınlara karşı bu sefer de elimizde bir ekipleşmiş bir güç olması bulunmakta ki özellikle helikopter gücünü kullanmamız icap etmekte ve aynı zamanda bu hususta aldığımız ikinci helikopterde bu sene elimize geçiyor olacak ve böylelikle odaklandığımız nokta bu helikopter ve operasyonlarda da 30 unsurumuzla çalışanımızla bunları orman yangınlarına sırf orman yangınlarına yönelik olan ekibimiz bulunmakta. Tabii ki de bunu normal itfaiye ekibinin elindeki imkanları da değerlendirerek de ilerlediğimizi söylemek isterim. Tabii ki de uluslararası kooperasyon çerçevesindeki en azından burada bu kürsüde söz almak da beni onurlandırdı bu çerçevede ve özellikle Avrupa Birliği'ndeki birçok koruma mekanizması çerçevesinde orman yangınlarına yönelik olan çalışmalar özellikle yüksek rakımlı olan noktalarda ki Madeira Adası da burada bunların arasında sayılabilir ve uluslararası bağlamdaki işbirliğimizde devam etmekte ve stratejimiz 2015 seviyesinde aslında belirlemiş bulunmaktayız ve meclisten geçirmiş bulunmaktayız. Şu anda onun revizyonunu yapmaktayız. Bu sürümü çerçevesinde tabii ki de son 20 senede çevreye yönelik olan araştırmalar ve onların neticeleri çok önemli adımlar atmış bulunmakta ve bunları da değerlendirilmesi ve bir Avrupa Birliği projesine dönüştürülmesiyle bir raporlama elde edilmiş bulunmakta ve özellikle bir kilometrekare ölçeğinde yapılmış olan tabii ki de üç farklı periyotlara yaydırılmış olan bir çalışma yapılmış bulunmakta ki özellikle Paris Anlaşması olmasa bile öngörülmüş olan bir nevi sosyoekonomik rota veya yol haritasını belirlemiş bulunmaktayız ki bunların içerisinde iklim olsun, alınan yağış oranı aynı zamanda deniz seviyesinin yükselmesi ve radyasyon çerçevesinde de bir de rüzgarın da olumsuz etkileri de değerlendirilmiş bulunmakta. Eğer bu şekilde giderse, yani hiç değişiklik yapmadan gidersek yağmur seviyesi %65 düşecek bu yüzyılın sonunda. Diğer yandan özellikle küresel ısınma da tabii ki de burada karşımıza geliyor ve iki dereceden bahsediyoruz ama bu da neredeyse 5 dereceye kadar da 4.9 dereceye kadar da çıkacağı da öngörülmekte. Diğer yandan Porto Santo Adası'ndaki Madeira'dan da farklılık göstermekte. O yüzden de bizim için hani farklı bir bakış açısına tekabül ediyor. Diğer yandan deniz seviyesinin de yükselmesi ve bir nevi kıyıdaki yaşamında kıyıdası yapıların da adapte edilmesi de icap edecektir. Tabii ki bilgi paylaşımı stratejinin ilk adımı. Bütün senaryolar, iklim senaryoları veyahut da tekrardan da yeniden değerlendirmeler ve alınan yapılmış adımların verimliliği gibi her sene sonunda bunlar ilan edilmekte, yayınlanmakta ve burada da QR kodlu olarak da sizin de bakabileceğiniz bir şekilde erişimde halka da açılmış bulunmakta. Madeira'nın adaptasyon stratejisindeki biyoçeşitliliğin neden bu kadar önemli olduğu sorusuna geri dönmek istiyorum. Ve çünkü şu andaki dünyadaki doğa bir dönüşümde zaten ve o yüzden de özellikle gıda ve su çok önemli, önem teşkil etmekteki sürdürülebilir bir yaşam için. Teşekkür ederim ilginize.
Muito obrigado, caro Dr. Pedro Sepúlveda.
Teşekkür ederim. Hem yararlı, realistik ve odaklanmış bir sunumumuz için ki tabii ki de Madeira'ya ve dün de ziyaret ettiğimiz kısmı da çerçeveleyen bir sunum oldu ve böylelikle kısa bir soru cevap evresi planlıyoruz şu anda. Uzmanımıza yönelik soruları olanlardan olan varsa. Ama herkes açıklanmış durumda. Muhtemelen Paulo Bey Azor Adaları'ndan. Zaten kendisi söz istemeseydi ben de ona söz verecektim. Teşekkür ederim Sayın Başkanımız. Otonom Bölge Meclisi Başkanı Hanım da aramızda ki kendisine de çok hürmet gösterdiğimiz bir kişi ve böylelikle Portekiz'e konuşuyor olacağım. Ve profesörümüzün sunumu için çok teşekkür ederiz ve böylelikle bu Sepúlveda Bey tarafından yapılan sunumda projenin detaylarını bize göstermiş bulunmakta ve Madeira Otonom Bölgesi'nde yapılan çok açıklayıcı örnekler de bize zenginleştirmiş oldu bilgi hazinemizi ve böylelikle bu bölgenin de hem takıma da olması hem de bir nevi tehditlere de maruz kalması çerçevesinde bizde de benzer bir durum olmakla beraber çünkü Azor bölgesinde bir nevi mağduruz aslında. Aynı iklim değişiklikleri çerçevesinde mağduruz ve böylelikle her ne kadar sorumluluk almak vaktinin çoktan geldiğini de ifade etmek isteriz ve böylelikle özellikle hem şu anda Don Carlos olarak tanımlanan ve deniz koruma alanı olarak 173 bin kilometre karelik bir alana yayılmış olan bu bir projenin de kabul edilmesi ve şu anda daha sonra da Portekiz Parlamentosu'ndan da geçmesi icap edecek ve tabii ki de burada balıkçılık sektörüne olan etkileri de tartışılmakta ve diğer yandan balıkçılığın sona erdirilmesi değil de sürdürülebilir hale gelmesi ne tekabül etmesi icap edecek. Tabii ki de balıkçılarımızın ekonomik anlamda olası kayıpları da ekonomik yönlerden parasal yanlarına tazmin edilmesi de değerlendirilmesi icap edecek. Tabii ki de bu özellikle takım adalardan oluşan bölgelerin gelirlerine de olumsuz etkileyecek hususlardı. Diğer yandan bildiğiniz gibi ton balıklarının göç yollarında kalmaktayız. Gerek Azor Adaları'nda gerek Madeira bölgesinde ki burada yakalanan bu ton balıklarının da gelirleri çok önem teşkil etmekte bizim için. Bölgesel ekonomi için. Gerek mevcut gerekse göçebe olan balıkçılık sektörünün gelirleri gerek Madeira'da gerek Azor'un genel ekonomisinde de çok büyük yeri bulunmaktalar. Azor adalarındaki yaptığımız çalışmalarda, sayımlarda özellikle hani bir yanda tarımsal anlamda ve hayvancılık, özellikle süt ve et kesim için olan hayvancılık unsuru karşımıza çıkıyor. Diğer yandan da Madeira bölgesindeki yapılan çalışmalar çerçevesinde özellikle karbondioksit salınımlarının azalmasına yönelik olan çalışmalarda atılan adımlarda da çok önemli seviyelere gelindiğine, onun engellenmesine yönelik. Ama diğer yandan konuşulmakta bulunan bir nevi karbondioksit salınımlarına yönelik bir nevi bir pazar yeri oluşturulması gündemde ki bir yandan elde edilen unsurlar, diğer yandan da karşı çalışmalarda ne olabilir diye bir soruya yönelttiğinde özellikle olumsuz etkilerin azaltılması çerçevesinde yaptığımız öncelikle bu envanterimizde orman envanterinin yanında aynı zamanda karbondioksit salınım envanteri de yapmış bulunmaktayız. Benim sunumumda o buna değinmemiştim ama tabii ki bu yönde de çalışmalarımız bulunmakta ve uç noktalarda olan bir bölge olması birlikte ve Avrupa Birliği'nin bulunduğu bir salınım zincirinin dışında kalan bir bölge olmasıyla Madeira, ki Azorlar'da aynı şekilde, Azor Adaları'nda jeotermi kaynakları olması, Madeira'da olmaması gibi farklılıklar da göstermekte açıkçası ve özellikle ekonomik zincirdeki enerji ihtiyacının da ve aynı zamanda transport ulaştırma çerçevesinde de özellikle ada içerisindeki olan öngörülebilecek, uygulanabilecek olan ulaştırma yöntemleri Madeira'da çok daha zorlu olduğunu görmekteyiz. Bir de atık yönetimi sonuçta. Aslında o yönde bir ekonomik bir faaliyetimiz bulunmamakta atık yönetimi çerçevesinde, yani geri dönüşüm çerçevesinde orada da geliştirilmesi açık bir husustayız. Ve özellikle daha bir nevi enerjinin daha bir yenilebilir ve temiz bir enerji, yeşil enerji yönünde olması yönelik gelmekteyiz. Ve özellikle dün ziyaret ettiğimiz Defne Ormanı da aslında işte 1000 yıllık bir orman olduğunu da söyleyebilmekteyiz ama bunları da yine orman yangınlarına da maruz kalabilecek noktalar olduğunu ve böylelikle bunların engellenmesi, hem korunması, engellenmesi, korunması ve aynı zamanda etkilerinin de azaltılması tekabül etmekte. Ve emisyonların azaltılmasına yönelik olarak çalışmalarımız başladı ve karbon offset projemiz hayata geçirmiş bulunmaktayız ve diğer yandan elimizde bizi, adayı ziyaret eden turistlerin, hava yollarının, ziyaretçilerin bıraktığı karbon ayak izi de değerlendirmemiz lazım. Sadece bizim ürettiğimiz, kullandığımız değil de dışarıdan gelen unsurlar ve bunların da kompanse edilmesi ve tabii ki uç noktada alması ve böylelikle olumsuz etkilenenlerin de tazmin edilmesi önem teşkil edecektir. Ve buradaki katkı sağlayacak her unsurda değerlendirilmesi, hiçbiri göz ardı edilmemesi. Ama tabii ki bir nevi büyük unsurlar, küçük unsurlarda da işbirliği yapması gerekecek. Teşekkür ederiz efendim.
Mais uma fantástica.
Evet, muhteşem bir konuşma neticesinde 3 konuşmacımız da sözlerini bitirdiler ama bu bölgenin den başlayarak ve aynı zamanda Portekiz, kıta Portekiz ve diğer unsurlarla da ilgisi olan enerji olsun, su ve çevreyle ilgili ilgilenen, ona değinen bütün ülkelerin ilgisini çekecek olan bir hususa tekabül etmekte. Ve aynı zamanda saatlerimize baktığımızda özellikle gerek çalışanlar olsun gerek tercümenler olsun, onların saatleri önem teşkil etmekte. Kimlerin konuşma yapacağına yönelik bir sorduğumuzda Türkiye katılımcılarından zaten bir konuşma olacağını söylemiştik. Daha kim konuşacağını bir görmek istiyorum. Türkiye zaten konuşacağını söyledi. Avrupa Parlamentosu konuşacak. Bulgaristan konuşacak. Kıbrıs yok diyor. Fas konuşmak istiyor. Söz almak istiyor. Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu'nda iki konuşma. Sayın Başkanımıza teşekkür ederim. Bayanlar ve baylar, değerli meslektaşlarım, bizim için bu toplantıda hazır bulunmak bizim için çok önemli, teşekkür etmekte. Aynı zamanda burada da bu davet için teşekkür ederiz. Madeira Adası'na da nasıl olağanüstü bir ada olduğunu yerinde görmek istedik. Ama bir yer yandan da buradaki hassasiyetin de ne kadar önem verilmesi gereken bir unsur olduğunu gördük. Tabii ki de burada halk, doğa ile insanlar arasındaki birliğin karşımıza çıktığını ve böylelikle gözlemlerimiz çerçevesinde atılan adımların ve subtropikal olan işte su yönetimi olsun veyahut da kıyılarındaki yapılan geliştirilen çalışmaların da gerek Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu projeler çerçevesinde hayata geçirildiğini, gerekse bir nevi örnek, emsal temsil eden çalışmalara tekabül edecek ve diğer yandan da buradaki uygulamaların hayata geçirilmesi sürecinde ise alınan fonların değerlendirilmesi ve diğer yandan burada sadece ekonomik çevre olarak değil, buradaki turizm baskısının da hissedildiğini de göz ardı etmemekteyiz ve özellikle adada bulunan endemik bir türlerin de koruma altına alınmasında ne kadar da önemli olduğunu görmekteyiz. Avrupa Parlamentosu'nda tabii ki de Çevre Komitesi çerçevesinde de yaptığımız görüşmelerde özellikle hassas olarak tanımladığımız adalar ve kıyı şeritlerini ele almaktayız ve burada özellikle bir nevi koruma, yaban hayatının korunması ve diğer yandan gerek karasal gerekse deniz ekosistemlerinde yaşanan bozulmaların ele alınmasının tekabül edecektir. Ve diğer yandan antropolojik iklim değişikliklerinin etkilerinin de azalması veya hafifletilmesi çerçevesindeki yapılacak olan tüm adımların da yararlı olacağını görmekteyiz. Ama bunun için tedbir önlemleri ve daha sonra da habitatların da bozulmalarının engellenmesi ve özellikle doğal kaynaklarının da kötü kullanılması veya fazla aşırı kullanılmasının engellenmesinden geçmekte. Ve aynı zamanda üye ülkelerinde tabii ki de bu konudaki katkıları ve sosyal ve ekonomik koşullarının da değerlendirilmesi gelmekte. Yerel toplulukların da bunun içerisine getirmekte. Polonya'da ekosistemlerin korunması, su kaynaklarının idaresi ve özellikle hassas bölgelerinin ekosistemlerinin ne yönelik olan unsurların da bertaraf edilmesinden geçmekte. Ve buradaki Avrupa Birliği üye ülkelerin aldığı sorumluluk çerçevesinde bölgesel koşulların da değerlendirilmesi ve aynı zamanda Avrupa Birliği'ndeki çevre komitesi çerçevesinde sunulan ek çözümler ve ek destekler çerçevesinde bazı bölgede seçilmiş bölgeleri daha da destekler verilmesi öngörülmesi. Çünkü o bölgeler kıyı ve adalarında iklim değişikliklerinden daha fazla etkilenmiş olduklarını tespitine tekabül etmektedir. Ve bu öncelikle programlar tanzim edilmekte ve bunların da gelişimi de devamlı gözetim altında tutulmaktalar. Ve aynı zamanda karşılıklı olarak olan tartışmalara, fikir alışverişlerine ve böylelikle bu çerçevede de bütün katılımcıların da açık fikirliliği ve birbiriyle karşılıklı bilgi alışverişinin de önemli olduğunu da altını çizmek istiyorum. Ve diğer yandan organizasyondaki hem profesyonellik hem de misafirperverlik ve becerilerinden ötürü de teşekkürlerimi sormaktayız. Bizim için yaptığımız bu ziyaretin sadece oturup konuşmaktan değil, bir nevi keyif de aldığımız tecrübe paylaşımına tekabül etmekte. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Ve böylelikle tabii ki de komisyonumuzun katılımcıların da hem bilgi seviyesiyle olsun hem de ilgi seviyesiyle de bu seviyelere gelmiş olmaktayız. Ve böylelikle Türkiye çerçevesinde sizden önce sözü FAS'a vermeyi istiyoruz. Tercüme vesilesinden dolayı, meselesinden dolayı muhtemelen Arapça veya Fransızca tercümandandır. İzninizle FAS'a sözü aktaralım. Bana tercüme gelmediği için Arapçadan Portekizce size aktaramıyorum. Ne o zaman? Sanırım kimse aktaramıyor. Nekta Arabi, Arabi. Teşekkürler. Evet, Türkiye heyetinin alacağı söze sıra geldi böylelikle. Değerli katılımcı
başkan, kıymetli üyeler, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün burada Akdeniz bölgesinde yaban hayatının korunması ile karasal ve deniz ekosistemlerinde yaşanan bozulmaların ele alınması başta olmak üzere önemli bir küresel sorunu tartışmak için bulunuyoruz. Ben konuşmamı çok özetledim. Sayın Şamil Ayrım vekilimize de biraz zaman bırakmak için yarıya indirdim konuşmayı. Akdeniz Havzası, dünya biyolojik çeşitliliğinin en önemli merkezlerinden birisidir. Türkiye'nin bu konuda yaptığı çalışmaları anlatmak istiyorum, çok çok kısa. Türkiye, 3 farklı coğrafik bölgenin kesişim noktasına yer alıyor. Bu nedenle önemli bir sorumluluğa sahip. Türkiye, binlerce endemik bitki, önemli kuş, göç yolları ve hassas deniz ekosistemleriyle Akdeniz'in doğal dengesinde önemli bir yer tutuyor. Türkiye son yıllarda karasal ekosistemlerin korunması kapsamında korunan alan ağını genişletmiş, milli parklar, tabiat parkları ve yabancı hayatı geliştirme sahalarıyla habitat kaybını en aza indiren adımlar atmıştır. Özellikle yaban keçisi ve deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik tür eylem planları somut ve ölçülebilir sonuçlar vermiştir. Deniz ekosistemlerinin korunması alanında ise Türkiye, Akdeniz ve Ege Denizi'nde deniz koruma alanlarını artırmış, deniz kirliliğiyle mücadele, hayalet ağların temizlenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi konusunda kapsamlı projeler yürütmektedir. Bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca Türkiye'nin hayata geçirdiği ve Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin girişimiyle başlatılan sıfır atık girişimi, denizel ve karasal kirliliğin azaltılması açısından bölgesel ve küresel açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu proje Akdeniz Parlamenter Asamblesi gibi uluslararası platformlarda ödüle değer görülmüştür. Birleşmiş Milletler dahil çeşitli uluslararası etkinliklerde proje ve küresel sıfır atık anlayışı artık konuşuluyor ve tanıtılıyor. Türkiye, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini güçlendirmeye, doğa koruma, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında deneyimlerini paylaşmaya hazırdır. Çünkü bizler doğayı korumanın yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı bir ortak sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Bu arada Türkiye, Paris Anlaşması'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylamıştır. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında önemli bir yeri olan korunan alanların gelecek kuşaklara aktarılması sürecinde izlenecek yol haritasının belirlenmesi anlayışı için önemli projeler yürütüyoruz. Biyolojik çeşitlilik kaybını azaltmak, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek ve ekosistem hizmetlerinden küresel ve yerel düzeyde fayda sağlamak için en büyük karbon yutak alanları olan korunan alanların sayısı her gün artarak ülke yüz ölçümünün yaklaşık %13'üne ulaşmış bulunmaktadır. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, enerji güvenliği, iklim hedefleri ve ekosistemlerin korunması birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan politika alanlarıdır. Son olarak Türkiye açısından 2026 yılında, yani bu yıl ev sahipliğini yapacağımız Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 ile bu yerel ve bölgesel küresel bir vizyonla taşlandırmayı hedefliyoruz. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve yeni iklim kanunumuzla attığımız adımlar sadece sınırlarımızı değil, tüm Akdeniz Havzası'nı daha dirençli kılma kararlılığımızın bir göstergesidir. Sözlerime son verirken, Akdeniz'in eşsiz biyolojik çeşitliliğini korumak için bugün burada ortaya koyacağımız ortak iradenin somut ve kalıcı sonuçlara dönüşmesini temenni ediyorum. Başta teşekkürü unuttum. Şimdi sözlerimin sonunda Sayın Başkan Eduardo Teixeira başta olmak üzere bu toplantıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle dünkü gezilerimiz, akşamki nefis yemeğimiz, harika sohbetler için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Azor Adaları'nda milletvekilimiz epeyce konuşma yaptı. Bir dahaki toplantıyı da Azor Adaları'nda yaparsak biz de orada daha çok konuşma fırsatı buluruz diye düşünüyorum. hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim.
Mubusuz tabii.
Evet, güzel bir öneri oldu efendim.
Thank you very much.
Şamil Bey, size soruyoruz.
Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli katılımcılar. İnsanlığın ortak doğal miraslarından biri olan Akdeniz bölgesinde yaban hayatın korunması ve karasal ile deniz ekosistemlerinde yaşanan bozulmaların ele alınması gibi hayati bir konuyu görüşmek üzere toplantık. Bu önemli toplantıya ev sahipliği yapan Portekiz Meclisi'ne teşekkür ediyorum. Ayrıca otonom bölgenin Meclis Başkanı Rabina Hanım'a da bu sıcak ev sahipliği için teşekkürlerimi bildirmek isterim. Tabii komisyon başkanımız Eduardo gerçekten iki gündür buradayız. Son derece etkileyici manzaralar gördük, yerler gördük. Ve bu toplantıyı huzur içinde yapıyoruz. Bugün baktığımız zaman dünyanın birçok yerinde çatışmaların, kavgaların olduğu bir dönemde böyle huzur içinde bu toplantıyı yapma çok önemli. Şunu demek istiyorum, diyalog olduğu zaman, huzur olduğu zaman bizlerin başaramayacağı hiçbir şey yoktur diye sözlerime başlamak istiyorum. Değerli katılımcılar, 3 tane kıymetli konuşmacıyı dinledik. Hepsi birbirinden değerli. Portekiz deneyimli, Portekiz'in yapmış olduğu çalışmalardan bahsettiler. Ben de 1600 kilometrelik Akdeniz'de bir sınırı olan bir ülkenin milletvekili olarak bir şeyin altını çizmem isterim. Akdeniz'de yaşanan çevresel sorunlar hiçbir ülkenin tek başına çözebileceği sorunlar değildir. Denizlerimizin, ortak ekosistemlerimizin bağlantılı ve geleceğimiz müşterektir. Bu nedenle çözüm de ancak uluslararası işbirliği, bilim temelli politikalar ve ortak sorumluluk anlayışıyla mümkün olabilir. Önceliklerimiz arasında korunan kara ve deniz alanlarının güçlendirilmesi, sürdürülebilir tarım ve balıkçılık uygulamalarının yaygınlaştırılması, yerel toplulukların ve gençlerin sürekli aktif katılımlarının sağlanması ve iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması yer almaktadır. Ayrıca bilgi ve deneyim paylaşımını artıran bölgesel mekanizmaların desteklenmesi, finansman ve teknik kapasiteye erişimin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Doğayı korumanın kalkınmaya engel değil, tam aksine sürdürülebilir kalkınmanın temel şartı olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Biraz evvel değerli meslektaşım Hulki Bey ifade etti. Ülkemizde gerçekten Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı sıfır atık projesi çok önemli. Dünyada da ses getiren bir proje. Onun için bunun altını çizmemiz lazım. Türkiye 1995 yılında Barcelona sürecinin tam üyeliği gerçekleştirdikten sonra Barcelona Sözleşmesi ile ilgili her türlü anlaşmanın gereğini yerine getirmeye çalışıyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. Eğer bizim yaptığımız bu çalışmalarla ilgili olarak bir disiplin yoksa, o zaman bu çalışmaların hiçbir anlamı yok. Görüş alışverişinde bulunmamız lazım. Bu süreçleri takip etmemiz lazım. Burada Avrupa Birliği'nin, ülkelerin, herkesin katkısı var. Üniversitelerin. Dolayısıyla ben bunu çok önemsiyorum. Türkiye enerji konusunda olsun, diğer konularda olsun üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyor. Bakınız enerji konusunda şu anda yenilebilir enerjinin bizim enerjimizdeki payı %63'ler seviyesine çıktı. Hedefimiz 2050'lerde sıfır emisyonu kirlenmeyi getirirken, sıfır rakamına ulaşırken, diğer taraftan da yenilebilir enerji şeyini %100 kapasitelerine ulaştırmak. Bütün bunlara baktığımız zaman tabii ki ortaya en önemli sorun olarak bu işin finansmanı çıkıyor, desteklenmesi çıkıyor. Bu da ülkeler arasındaki diyalogların olmasıyla ilgili bir husus. Bakınız sözlerime son verirken gerçekten Enerji Komisyonu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her seferinde bizi Portekiz'in değişik bir bölgesinde ağırladılar. Çok önemliydi. Hem o ülkeye gittiğimiz zaman o bölgeyi tanımış oluyoruz. Hem de o iklimin verdiği rahatlıkla sözlerimizi çok rahat ifade edebiliyoruz. Onun için yürekten teşekkür ediyorum. Tabii ki Azor Adaları fikri benim de çok hoşuma gitti. Orada daha çok konuşma fırsatı bulacağız inşallah diyorum. Sözlerimi noktalıyorum. Çünkü zaman kısıtlı. Konuşacak çok şey var. İnşallah ekonomi toplantımızı Mayıs ayında yapacağız. İstanbul'da, Türkiye'de yapacağız. İstanbul düşünüyoruz. 21-22 Mayıs. Sizleri de orada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyarız. Queen. Thank you very much.
Çok teşekkürler ve böylelikle Bulgaristan heyetine sözlerimizi ifade etmek istiyoruz. Evet, Milena Hanım'dan tercüme etmesini isteyeceğiz. Mikrofon.
Ladies and gentlemen, thank you.
Tamam. Evet, bu foruma katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz ve sunumlarınızın çok başarılı olduğunu ve gerek politik gerek politik katılımlar taraflardan da katılımlar temin edildiğini görmekteyiz. Ve böylelikle benim mesleğim ki jeolog olmam sebebiyle özellikle ilgi duyduğum bir husus olduğunu, politikacı da olarak da tabii ki de ilgilendiğim bir husus ve diğer yandan özellikle bize bilimin bize ışık tuttuğu doğa çerçevesinde yapılabilecek bir koruma çerçevesinde iklim değişikliklerine yönelik bir kalkan oluşturulması ve iklim değişikliklerinin engellenmesi veya adapte edilmesi için adımların atılması gerekmektedir. Ne kadar erken müdahale olursak böylelikle bunun küresel kümülatif maliyeti de o kadar düşük olacaktır. Avrupa Birliği analizde yapılan analizlere göre ve iklim adaptasyonlarına yönelik olan yatırımların 14 milyon eurolara çıktığını, milyar lira Ve bu çerçevede Bulgaristan'da yapılanlar sadece ekonomik bir tarzda, çevresel değil, ekonomik bir mesele. Bulgaristan'da da iklim değişikliklerine yönelik olan çabalarımızı geliştirmekteyiz. Elimizde Avrupa Birliği enstitülerinden aldığımız veriler çerçevesinde şu andaki global, küresel hızına neredeyse iki katında ilerlemekte ki Bulgaristan'daki risk altında olan ülkeler arasında yer almakta. Özellikle herhangi bir iklim komisyonumuz bulunmamakta Bulgaristan'da ve böylelikle ülkemizde de daha fazla sıklıkla fenomenler karşımıza çıkıyor ve bunlara yönelik de bu çerçevede Bulgaristan'ın Karadeniz kıyılarında aynı zamanda göllerinde ki bulunan biyodiversitik veya ekosistemlerin sadece korunması ama diğer yandan da iklim değişikliklerine adaptasyonun sürecinde de hem yapısal hem ekonomik hem de sosyal sonuçları bulunmakta. Özellikle bilimsel anlamda politikacılara ve ışık tutmalı bilim tarafından, bilim adamları tarafından ve böylelikle bu gerek adaptasyonu gerek engelleme çalışmaların tedbirleri neler olduğunda da bunların kanunlaşması ve hayata geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Tabii ki de politik bir seçim meselesi bu, tercih meselesi bu ve böylelikle çevreye yönelik olan adımların ne kadar geç atılırsa o kadar daha maliyetli olacağını da belirtmek isterim ve böylelikle kamusal maliyetlerimiz, kamusal fonlarımızın da böylelikle bir kayıba tekabül edecek maliyetlerin artmasıyla. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Böylelikle aldığınız sözler, verdiğiniz katkılar bizim için de çok önem teşkil etmektedir. Müteşekkiriz sizlere. Özellikle uzmanlarımızın tecrübelerini bize paylaşması ve akademik olarak zenginleşmemize de sebep oldular böylelikle. Özellikle onların haricinde milletvekillerinin katılımları da ve aynı zamanda komisyonu üyeleri olanlar, ilgi duyanlar ve aynı zamanda bu komisyonda emek verenlerin de teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Ve diğer yandan Portekiz Cumhuriyeti Parlamentosu görevlisi Josefina Hanım'ın ki kendisi devamlı özellikle Akdeniz için bölgesine yönelik olarak çabalarını sarf etmekte ve Ana Margarida Hanım, İzidora Hanım da çalışmalarını ve ekibi de bu etkinliği de bu toplantıyı da organize etmişi. Gonçalo yine Portekiz Parlamentosu'ndan Nuno Souza da aramızda. Bu, bu incelikle bu organizasyonda düşünmeleri ve çabalarını sarf etmeleri için onlara bir alkış rica edeceğim ve çalışmalarının devamını rica edeceğim. Evet, net son olarak tabii ki de mesele ajandamızda farklı konular da var. Tabii ki Mayıs ayında bir toplantımız da bulunacak. O yüzden hani ajandaya yeni bir konu eklemektense mevcut toplantımızda bir müteakip toplantıdaki neler yapılacağına, diğer yandan Nisan ayında da bir genel kurul toplantısı olacağını da hatırlatmak isterim. Diğer yandan diğer politikacılarda ve enerji komisyonu çerçevesinde de faaliyetlerimizi de geliştirmeye devam ediyor olacağız. Ve katılımımız için teşekkürlerimizi sunmak ister ve daha önümüzdeki dakikalarda, saatlerde işte öğle yemeğimiz, Madeira Şarabı Mahzeni ziyaretimiz ve aynı zamanda Madeira Başbakanı'nın ziyareti çerçevesinde ilerleyeceğiz. Parlamento binası çerçevesinde bir grup fotoğrafı çekmek istiyoruz. Grup fotoğrafından sonra da yürüyerek 3 dakikalık bir mesafede olan bir öğle yemeğine geçmek istiyoruz. Ya yok, 3 restoran yarım dakikaymış. Hemen çok yakındaymış. Konuşmacıları aslında araştırma görevlilerine kürsüye davet etmek istiyorum ki kendilerine takdim etmek üzere getirdiğimiz hediyelerimizle bulunmakta. Onların bizi zenginleştirici bilgileri paylaşmalarından teşekkür ederiz komisyon adına.